Ayrım 34, sayfa 320. Dayım hiç itiraz etmedi mi? Etti. Ama tasarladıkları eyleme değil de daha ziyade benim katil kimliğime oldu bu itirazı. Anlıyorum diyor homurdandı albay. O çok kurnazdır. Muhtemelen sizin bir MİT ajanı olduğunuzu anlamıştır. Erol sesini çıkarmadı. Oturduğu yerde sinirli sinirli parmaklarını boğumlarını tıkırdatan Duna evinden sonra sordu. Peki şimdi ne yapacaksınız? Sorunun karşılığı müdürden geldi. Sizi öldürmeyi düşünüyoruz. Albay bir an sapsarı kesildi. Dehşetle karşısındakini sözdü. Kemal Başar gülümsedi. Heyecanlanmayın, şaka yaptım. Şayet fikrimi onaylarsanız onlara sizi ölü olarak bildirmek arzusundayız. Bunun için de sizinle anlaşmamız şart. Böyle bir ihtimali hiç düşünmemiş olan Dünay'a kaşlarını çatarak fikri beyninde değerlendirmeye başladı. Anlaşılan durum tahmininden de ciddiydi. Teklifi onaylamak için düşünmesi gerekiyordu. Büyük bir olasılıkla geleceğini garanti altına alacağı büyük fırsatı kaçırmak üzereydi. Vasili Kirlenko ve karısının kendisine harcadıklarını kabul etmek zorundaydı. Ama ölü kimliğine bürünürse bir süre Higgins'la da temas kuramayacağı gün gibi aşikardı. Hemen cevap veremedi. Tam bir açmaza kapılmıştı. Ya canından vazgeçecekti ya da istikbale uzanan umutlarından. Şayet Leonora kendisini öldürmekte bu kadar kararlıysa, hayatta olduğunu anlarsa başka bir kiralık katil de bulabilirdi. Acaba Thomas Higgins'ın tutumu ne olurdu? Onu oyalayabilir miydi? Ayrıca o konuda da bazı endişeleri vardı. İngiliz'e yeterince güvenmiyordu. Şayet dürüst olsa bu akşam ödemeyi nakit olarak gerçekleştirirdi. Kuvvetle muhtemelen o da bir takım sinsi planlar peşindeydi. Lakin şu anda en önemli sorun hayatta kalmasıydı. Ve bu parlak, rahat bir gelecek fikrinden çok daha güçlüydü. Dunayev yaşamak, hayatta kalmak istiyordu. Diliyle kuruyan dudaklarını ıslattı. Peki diye fısıldadı usulca. Bu işte MİT'in yararı ne olacak? Kemal Başar dik dik Rus'a baktı. Artık dost ve müttefik gördüğümüz bir komşu ülke ajanı hayatta kalacak. Bu da FSB'ye düşman gibi bakmadığımızın bir kanıtı olacak. Ama ben yine de ülkenizde faaliyet gösteren bir istihbarat memuruyum. Ne fark eder ki bizim de Rusya'da cirit atan bir yan ajanımız var. Şayet içlerinden biri zor durumda kalırsa yaptığımız bu ile nazikane ve diplomatik bir yoldan sizinkileri hatırlatırız. Ayrıca ülkemizde siyasi gerginliğe yol açacak bir bakanlığın doğmasını istemiyoruz. Anlıyorum diye mırıldandı albay. Sonra bir sigara daha yaktı. Uzunca bir süre düşündü. Karşısındakiler sessizce adamın bir karara varmasını bekliyorlardı. Saçsız başını kaşıyan Dunayev, peki öldürüldüğümü Vasili ve karısına nasıl açıklayacaksınız diye sordu. Müdür kanıt göstereceğiz diye söylendi emin bir sesle. Kanlı mendil, kravat veya şüpheye yer bırakmayacak bir kimlik belgesi filan gibi. İnanırlar mı? İnanmamaları için bir sebep var mı? Böyle bir cinayet basından, televizyondan saklanamaz. Vasili sonucu medyadan takip etmek isteyecektir. İşin o yana gayet kolay. Nasıl? Nasıl? Bu soruya Erol karşılık verdi. Cesedi ortadan kaldırdık deriz. Ya araştırır, konsolosluktan ararsa bir süre izin alın. Bu neyi değiştirir ki? Konsolosluktakiler izinli olduğumu söylerler. Erol gülümsedi. Gayet doğal değil mi? Konsolosluk yetkilileri hiçbir zaman elemanların öldürüldüklerini zaten ifşa etmezler. Deneyimli ve eski bir KGB generali olan dayınız bu açıklamaya daha rahat inanır. Albay kısa bir an düşündü. Ajan haklıydı. Konsolosluk böyle bir açıklama yapmazdı. Hele durum bir telefonla soruluyorsa. Önce biraz aklı yatar gibi oldu ama sonra yine itiraza kalkıştı. Daha sonra ne olacak? Yani bu oyunu ne kadar sürdüreceğiz? İznin bitince durum ortaya çıkmayacak mı? Kemal Başar kesin bakışlarını yine Rus'a çevirdi. Doğru dedi. O zaman durum yine nazikleşecek. Şayet bize Thomas Higgins'ın gerçek hikayesini anlatırsanız o ahvalde buna da bir çözüm bulabiliriz. Albay homurdandı. Higgins hakkında size bütün bildiklerimi anlattım. Başka ne söyleyebilirim? Müdür konuşmaya başladığında sesi buz gibiydi. Artık yalan konuşmaktan vazgeçin albay. Bu akşam evinize dönmeden önce de Higgins'la Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde buluştuğunuzu biliyoruz. Şayet Higgins'la bir menfaat ilişkiniz yoksa bu görüşmeleri neden sürdürüyorsunuz? Albay yeniden kızardı. Higgins beni sıkıştırıyor demek zorunda kaldı. Yani tehdit mi ediyor? Dunayev'e gittikçe sıkıştığının farkındaydı. Pek tehdit sayılmaz diye kekeledi. Gerbay mevkilerini garanti altına almak kazanacağını sandığı servetten daha önemli hale gelmişti. İçinden son bir kere daha Vasilya'ya lanetler okudu. 20 yıl sonra başına bir felaket daha getirmek üzereydi. Generalin dosyasına Moskova tarafından kapatıldığını öğrenmişti. Ama yine de FSB içinde akrabalıklarını bilenler vardı. Bir şekilde bu ilişkinin gündeme taşınması başına iş açabilirdi. Sigarasından derin bir nefes çekti. Sonra gerçeği söylemenin en hayırlı yolu olacağına karar verdi. Bazen hakikatleri açıklamak beladan kurtulmanın en rahat yolu olabilirdi. Bana rüşvet teklif ediyor dedi. Ajanlar sırıttılar. Kemal Başar tahmin etmiştim diye homurdandı. Erol yeniden devreye girerek albaya sordu. Higgins dayınızdan ne istiyor? İngilizlerden aldığı parayı mı? Olabilir. İnanın gerçek nedenini ben de bilmiyorum. Odada derin bir sessizlik sordu. Bir süre üçü de düşüncelere daldılar. Sessizliği müdür bozdu. Teklifimizi kabul ediyor musunuz? Duney'e başını salladı. Sanırım başka çarem yok. Konsolosluğa telefon ederek ani bir iş hemen Moskova'ya gitmek zorunda kaldığımı söyleyebilirim. Bir sorun çıkacağını sanmam fakat o süreyi nerede nasıl geçireceğim? Kemal Başar gülümsedi. Merak etmeyin, Mitch sizi bir hafta kadar misafir eder. Müdür gülümsemeye devam ediyordu. Albay tedirgin olarak mırıldandı. Neden gülüyorsunuz? Şu dünya ne hızlı değişiyor değil mi albay? Bir süre önce bir FSB ajanını saklayacağımızı söyleseler inanamazdım dedi. Dunayev hiç ses çıkarmadı ama içinden bir ajanına hak vermişti. Her şey hızla değişiyordu. Vasily Kirilenko uzaktan telefonla konuşan karısına bakıyordu. Leonora'nın değişen yüz hatlarından arayanın o adam olduğunu tahmin etmişti. Her ne kadar Türkçe konuşuyorsa da bunu anlamak zor olmamıştı eski general için. Türkçeyi yeterince sökememişti ama karısının telefonu açar açmaz ki heyecanını, durumu anlaması için yeterliydi. Vasily metin ve soğukkanlı bir adamdı. Duygularını kesinlikle belli etmezdi. Muhtemelen gerçek mesleğinde edindiği deneyimin bir sonucuydu. Gelen telefon içeriği hakkında kesin bir kanıtı yoktu henüz. Ama Leonora'nın yüzündeki memnuniyete bakılırsa adam görevini başarıyla yerine getirmiş olmalıydı. Sabırla bekledi yaşlı adam. Karısı da dikkatle süzmeye devam etti. Leonora'nın koyu okyanus mavi gözleri ışıl ışıldı. Bu da Sergei'nin öldüğünün karnesiydi. İşi sızlamadı, üzüntü de duymadı. Bunun hazin bir durum olduğunu idrak edebiliyordu. Sergei'nin ölüm fermanını kendisi de onaylamıştı. Öz böz yeğenini öldürtmüşlerdi. Cinayet kararı vermek ve uygulatmak Vasily'nin pek yabancısı olduğu bir şey değildi. Ama şimdiye kadar kendi kanından olan birini ilk defa öldürüyordu. Kısa bir an yıllar öncesinde Rusya'daki köylerine uzandı düşünceleri. Teyzesinin bağ içindeki fakir köy evini, Sergei'nin kısa pantolonu çocukluk yıllarını anımsadı. Dayısına tapardı o ufak çocuk. Fakat zaman her şeyi değiştirmeye kadirdi. Körlenmiş hali bağları yüreğinde en ufak bir üzüntü yaratmamış ve pişmanlık hissetmemişti. Bu oda onun kaderinin cilvesiydi. Hayatta kalabilmek için gerektiğinde yaşamına set çekenleri acımasızca yıkıp geçmesi gerekmişti hep. Sergei ne ilkiydi ne de muhtemelen sonuncusu. Telefonu kapatan Leonora sevinçle karşısındaki koltuğa gelip oturdu. Gözlerinde yaşlı adamın az önce saptadığı memnuniyet belirtileri devam ediyordu. Mağrur ve mutluluk içinde haberi iletti Leonora. Planımın ilk bölümü başarıyla bitti. Sergei Dunayev öldü sevgilim. Yaşlı adam sadece dalgın nazarlarla karısına baktı. Sanki bir askeri rapor özetliyordu. Basit ve tek cümleli ifade edilecek bir zafer müjdesi. Hayat Leonora'yı da çok mu değiştirmişti acaba? Bu ne işsizlikti? Ya da Leonora hep böyleydi de o mu sevgili karısını iyi tanımamıştı? Sıra şimdi Thomas Higgins'ta. Yakın bir gelecekte ondan da kurtulacak ve tüm dertlerimizden uzaklaşacağız. Bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştin değil mi? Belki Leonora haklıydı. Sergei de Higgins de onlar için tehlikeydi. Karısının sevinmesine normal karşılamalıydı. Ama ne yazık ki böyle hissedemiyordu. Son olaylar aklını başından almış, artık sevgili karısını tanıyamaz olmuştu. Leonora çok değişmişti, hem de inanılmaz bir değişiklik. Geleceğini garanti altına almak için tüm değer yargılarından feragat edecek kadar köklü bir değişimi rahatlıkla kabul etmiş ve bunu kendisine de kabul ettirmişti. Yaşlı adamın durgunluğu karşısında durumu idrak etmişçesine humurdandı kadın. Yoksa memnun olmadın mı? Vasily'nin cevabı kısa oldu. Bilmiyorum. Anlıyorum dedi Leonora. Yiğin ne üzüldün. Ama unutma ki o seni sattı. Hem de fırsatını bulur bulmaz. O kötü bir adamdı. Bunu kabul et Vasily. Aslında durgunluğunun sebebi Sergei olduğu söyleyemezdi yaşlı adam. Konuyu değiştirmek istedi. Adamın cinayet işlediğinden emin misin? Leonora bakışlarını kocasına dikmişti. Şüphen mi var? Bilmiyorum. O adamı hep kuşkuyla karşıladım. Merak etme, gereğini yapmış, telefonda söyledi. Kanıt da getirecek. Ne kanıtı? Sarışın kadın omuz silkti. Getirince görürüz. Yaşlı adam morarmış dudaklarını büzerek homurdandı. Hala kuşkuluyum Leonora. Profesyonel bir cani asla öldürdüğü adamdan aldığı kanıtlarla dolaşmaz. Bu sana ters gelmiyor mu? Unutma Vasily, o profesyonel bir katil değil, bilakis tamamen bir amatör. Bu daha da kötü ya, kendimi daha fazla tehlikede hissetmeme sebebiyet veriyor. Kendi kendini aldatmaya kalkma. O adam sadece sana olan tutkusu yüzünden bu işe kalkıştı. Leonora çapkınca gülümsedi. Yoksa onu kıskanıyor musun? Yaşlı adam uzun uzun düşündü. Belki biraz ama asıl sana hayret ediyorum. Bana mı? Neden? Anlayamıyorum bir türlü. Niye onu seçtin? Başka şansımız var mıydı? Vasili Kirilenko kendini toparlamayı becerdi. Bu mevzu tartışmanın hiçbir yararı yoktu şimdilik. Çaresizliği kabullenmiş gibi görünmeyi yeğledi. Ne zaman geliyor diye sordu sonra. Yola çıkmış bile beni vapurdan aradı. Birazdan onu karşılamak için iskeleye ineceğim. Leonora'nın gözlerindeki sevinç ve heyecan parıltıları hala devam ediyordu. Yaşlı koca bunun yaşamlarını tehdit eden birinin ortadan kalktığı için mi, yoksa o adamın adaya dönüşünden mi kaynaklandığını önce pek anlayamadı. Ama ikinci olasılık beyninde ağırlık kazanmaya başladı. Hava berrak, gök ışıltılıydı. İskele çıkışının biraz gerisinde durdu Leonora. Sırtında yine lacivert anorağı vardı. Sarı saçlar omuzlarına dökülüyordu. Bu sabah hafifçe rujlarına ruj sürmüştü. Gelen yolcu az olduğundan Erol'u hemen görmüştü. Bir an aklına kocasının endişeleri geldi. Yetersiz bir erkeğin çaresizlik kıskançlığı diye düşündü. Çok anlamsızdı ama yine de kocasının bunalımına hak veriyordu. Vasil gibi bir erkeğin durumu anlayışla karşılaması zordu. Hem de çok zor. Adımlarını sıkılaştıran Erol'u uzaktan seyre başladı. Aslında yakışıklı da sayılabilirdi ama mecbur kalması asla onunla yatağa girmeyi düşünmez, aklının köşesinden bile geçirmezdi. Kocasına ihanet etmek istese bu imkanı fazlasıyla sahipti ama şimdiye kadar Vasili'ye hep sadık kalmıştı. Ne var ki motordaki o mücadele sırasında açık vermiş adamın kolları arasında düşünce, uzunca bir zamandır tatmin edilmeyen hayvani hislerine yenik düşmüştü. Zaten planının hareket noktası da o olmuştu. Delikanlının da kendisine şiddetle arızaladığını biliyordu. İster istemez 2 gece önceki sevişme anları aklına geldi. Elinde olmadan tüm beni hafifçe sarsırdı. Erol güçlü, kuvvetli bir adamdı ve kendisini rahatlıkla tatmin etmişti. Yanına gelen adama merhaba dedi. Günaydın Leonora. Yürüyelim bu arada. Bu arada siz de bana olanları özetleyin. İsteğinizi yerine getirdim. Artık o melun adamı sonsuza kadar sizi rahatsız edemeyecek. Ondan çekinmenize gerek kalmadı. Leonora yutkundu. Nasıl oldu? Çok kolay. Geriye hiçbir iz bırakmadım. Ajan sanki konuşmaya pek hevesli değilmiş gibi görünüyordu. Anlatsanıza nasıl yaptınız? Teferruat sizin için önemli mi? Ayrıntıların hoşuna gideceğinizi pek sanmıyorum. Yine de anlatın. Bıçakladım dedi Erol. Boynunu kestim. Leonora ürpermekten kendini alamadı. Nerede? Evinde mi? Yok canım, evinde olur mu hiç? Deniz kenarında bir sandalın içinde. Ya ceset? Ona ne yaptınız? Kürek çekip sahilden açıldım. Sonra ağır bir taş bağlayıp denize attım. Ajan o kadar rahat anlatıyordu ki Leonora bir an kuşkuya kapılarak irmağı gözlerini ona dikti. Kuşkuyla baktı. Merak etmeyin diye mırıldanan Erol elindeki ufak bir poşeti sağladı. Sizi ikna edecek deliller de getirdim. Kocanızın benden pek hoşlanmadığını biliyorum. O bana belki inanmaz diye bunları yanıma aldım. Ajan elindeki poşeti aralayarak kadına gösterdi. Leonora içinde kanlı bir kravatla bir cüzdan gördü. Nedir bunlar? Baydun evin kravatıyla cüzdanı. Sanırım bundan daha iyi delil olamaz. Leonora elini poşete sokup kanlı kravatı özellikle parmaklarını değdirmemeye gayret göstererek cüzdanı çekip çıkardı. Bir süre inceledi, sonra rahatlamış bir şekilde cüzdanı torbanın içine bıraktı. Hadi şimdi eve gidelim, kocamın bunları görmesini istiyorum dedi. Yaşlı adamın davranışları soğuk ve mesafeliydi. Kanlı kravatı bir süre elini alarak incelemiş, arkasındaki Rusça yazılı markaya uzun uzun bakmıştı. Kravat kesin bir delil olamazdı ama cüzdan içinde Vasili'nin söyleyeceği tek kelime yoktu. Zira iç gözlerinden birinde bulduğu teyzesine ait resim her türlü tereddütleri giderecek nitelikteydi. Fakat Vasili zor ikna olan bir adamdı. Yine de tam rahatlayamamıştı. Şu hikayeyi en başından bir de bana anlatın dedi. Erol daha önceden tüm detaylarıyla planladıkları kurguyu hiç duraklamadan yaşlı adama nakletti. Sözünü bitirdiğinde de inanıp inanmadığını anlamak için generalin yüzüne baktı. O ana kadar yaşlı adam sözünü kesmemişti. Nihayet biraz garip diye mırıldadı. Garip olan nedir? Sergei Dunay'ın bu kış günde sizinle bir kayık içinde denize açılması teklifinize hiç itiraz etmedi mi? Niyetsin ki bana güveniyordu. Yine de biraz ters geliyor bana. Neden daha kalabalık bir yerde değil de bir sandalın içinde buluşmak istediğinizin sebebini de sormadı mı? Sordu sormasına ama uygun bir kılıf hazırlamıştım. Ne gibi? Erol sinsice gülümsedi. Bakın Bay Kanite, bunu öğrenmek belki pek hoşunuza gitmeyebilir. İsterseniz o konulara hiç girmeyelim. Israr ediyorum. Her şeyi bilmek isterim. Ajan bir yaşlı adama bir de Leonora'ya baktı. İkisinin de yüzlerinde meraklı bir ifade hasıl olmuştu. Erol'un bakışları sanki kadının da onayını almak istercesine bir süre onun yüzünde dolaştı. Devam edin lütfen dedi Leonora. Önce şunu ifade edeyim. Ben bir söz verdim ve sözümü yerine getirdim. Bu işe neden kalkıştığımı her ne kadar açıkça konuşmadıysak da bu odadaki herkes biliyor. Pişman da değilim. O bir gecelik haz buna değerdi. Açık konuşmakta yarar var. Dunay evden sizin gerçekte birisi olduğunuzu da öğrendim. Zaten bundan şüpheleniyordum. Bana Alman olduğunuzu söylediniz ama Almancayı benden bile kötü konuşuyorsunuz. Karı kocanın yüz hatları gerilmişti. Erol devam etti. Sizin milliyetiniz beni hiç ilgilendirmez. İster Rus olun, ister Amerikalı. Ama Dunayev'in benden istediği sadece sizi gözetlemek değildi. Bana başka işler de vermişti. Ne mesela? Diye güçlükle sordu yaşlı adam. Artık bunların önemi kalmadı çünkü Dunayev yaşamıyor. Ama neden sandalda buluştuğumuzu merak ediyorsanız onu da açıklayayım. Zira ondan külliyetli miktarda para alacaktım. Bunu kalabalık bir yerde almam dikkat çekebilirdi. Bu nedenle bir sandal kiraladığımı ve teslimatın kimsenin bizi görmeyeceği bir yerde yapılmasını istedim. O da rahatlıkla kabul etti. Vasile bir süre sessiz kaldı.